Ayrım 2. Asena, Sabahattin Önkibar. Sayfa 17. Atsız, Atilla İlhan ve Cemil Meriç. Akşener şiire de düşkün. Necip Fazıl Kısakürek ile Nihal Atsız'a bayılırmış. Atilla İlhan, Abdurrahim Karakoç, Yavuz Bülent Bakiler ve Ahmet Arif'i severmiş. Atilla İlhan'ın hangi sol ve hangi batı isimli eserlerini altını çizerek okumuş. Keza türkü ve bozlak düşkünüymüş. Gayrı dayanamam ben bu hasrete, ya beni de götür ya sen de gitme en sevdiği türküymüş. Rumeli türkülerinden Yağma Yağmur, Esme Bre Deli Rüzgarı fırsat buldukça hala dinler ve mırıldanırmış. Neşet Ertaş, Esat Kabaklı, Musa Eroğlu ve Nihat Özbek favori türkücüleri. Cemil Meriç bir başka idolü, Mağaradakiler isimli kitabını iki kere okumuş. Nurettin Topçu, Profesör Erol Güngör ve Mümtaz Turhan çok etkilendiği diğer yazarlar. Kitap kurdu Akşener. Ahmet Arvasi'ye de yakın ilgisi varmış. Onun Kendini Arayan İnsan ile İnsan ve İnsan Ötesi isimli kitaplarından çok etkilendiğini anlatır. Görüldüğü gibi Akşener gerçek bir kitap kurduydu ki böyleleri ülkücü camiada fazla değildir. Sonrası dönemde bu ilgiye sinema eklenmiş. Hülya Koçyiğit'in oynadığı Kınalı Yapıncak isimli filmi hala unutamıyor. Robert De Niro, Kevin Costner, Dustin Hoffman ve Michelle Pfeiffer'ın filmlerini kaçırmamaya çalışmış. Oğlu Fatih Galatasaray Lisesi'nde okuduğu için onun yüzünden Galatasaray takımını tutuyor. Ancak Kocaeli Spor'u da göz ardı etmiyor. Meral Akşener'in bir başka özelliği dindar olması, orucunu sürekli tutmuş, genç namazını kılmaya çalışmış ki hacca gittikten sonra hiç aksatmamaya çalışıyormuş. İstanbul'da türbe gezileri, kandillerde gece yarılarına kadar ibadet edermiş ve bu aile gelenekleriymiş. Zaman zaman tebdili kıyafet yapıp yeğenleriyle İstanbul'daki türbeleri gezermiş. Kendisi türban takmaz ama türban karşıtlığına çıldırırmış. Üniversite yıllarından beri başörtüsüne özgürlüğü savunmuş. Ancak bu dindarlığına rağmen üniversite öğrenciliği ve öğretim üyeliği döneminde siyasal İslamcılardan uzak durmuş. Onları şekilci ve sathi bulurmuş. Laikliği din karşıtlığı olarak değil, gerçek din özgürlüğü olarak görür ve onu ısrarla savunurmuş. Akşener gençliğinde entelektüel özelliğinin yanı sıra aksiyonerdi. Hep koşturur, kız öğrenci yurtlarına gidip seminerler verirmiş. Bu arada tesbihi sever ve zaman zaman eline alırmış. Öyle ki evinde bir tesbih koleksiyonu bile varmış. Ülkücü yürüyüşlerde en başta. 1976'da girdiği Edebiyat Fakültesi'nde fevkalade aktifmiş. İstanbul'daki ülkücü yürüyüşlerin pek çoğuna katılmış. Mesela evi basılarak oğluyla beraber katledilen MHP İstanbul İl Başkanı Recep Haşatlı'nın cenazesini hemen Alparslan Türkeş'in arkasında ağabeyiyle kol kola girerek yürümüş. Edebiyat Fakültesi o dönem ağırlıklı olarak ülkücü öğrencilerden oluştuğundan öğrenim zorluğu çekmemiş ve okulu zamanında yani 1980'de bitirmiş. Bir ara orta öğretimde öğretmenlik yapmış, sonrasında yüksek lisans ve doktora süreçlerini tamamlamış. Yüksek lisans tezinin konusu drama tarihi, doktora tezinin konusu ise Kocaeli Şerriye sicilleri. Türkeş'in sohbetlerinde pişmiş, sonrasında ise Marmara, Kocaeli ve Yıldız Üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmış. Meral Akşener bütün bu geçmişine ilaveten merhum Alparslan Türkeş'in çok sayıda sohbetini dinlemiş. 1980 öncesi Alparslan Türkeş'in Yakacık'ta bir yazlığı varmış ve her sene oraya gidermiş. Dolayısıyla MHP Kocaeli İl Başkanı olan Ağabey Nihat Gürer coğrafi konumdan ötürü bu dönemlerde Türkeş Bey'in yanından hiç ayrılmazmış. Hem korumasını sağlar hem de bazı işlerini görürmüş. Türkeş Bey bu vesileyle evlerine sık sık yemeğe gelirmiş. Yemek servisi ve kahvelerin yapılması Meral Akşener'in işiymiş. Keza yemek sonrası yapılan sohbetlerde Meral Hanım en önemli dinleyici. Buradan bakınca Akşener'in fikir hamurunda Türkeş Bey'in direkt mayası var denilebilir. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Ağabey Nihat Gürer Petkim'de sendikacı, koca bir kurumda milliyetçi, ülkücü bir dalga yaratmış. Militan ve eylemci duruştan ziyade fikir adamı ve mütefekkir bir görüntüde. Sadece ülkücü camiada değil, pek çok çevreden dost kazanmış. Yörede yoğun olan İslamcı cemaatlerle ilişki kurarak MHP'ye oy vermelerini sağlamış. Merhum Türkeş Bey'in gözünde de büyük bir itibarı varmış. Meral Akşener üniversite öğretim üyeliği döneminde Türkçü ülkücü etkinliklerin merkezinde olmuş. Turan Yazgan Hoca'nın Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı en önemli durağı. Bu vakfın pek çok etkinliğine katılmış. Akşener'den Kazanda Turan şiiri. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın 1990'lı yılların başlarında Rusya'daki Türk şehri Kazan'a yaptığı geziye katılanlardan biri olan Trabzon yurdundan arkadaşım Ali Kemal Aksoy o günleri şöyle aktardı. O seyahatte Meral Hanım'a ilaveten hatırladığım Turan Yazgan Hoca, Şaban Karataş Hoca, Mim Kemal Öke, Mustafa Kafalı Hoca ile eşleri Sevgi Abla, Sabahattin Çakmakoğlu, Mehmet Budak, Mustafa Balcılar, Ali Sırtlı, Şuayip Dilmen, Erdoğan Aslı Yüce, Aslan Bulut, Ahmet Kibritçi gibi isimler var. Soğuk savaş bitmiş, Türk dünyası uyanışa geçmişti. Hepimiz heyecanlıydık ama heyecanını en çok belli eden Meral Akşener Hanım'dı. Otobüste marşlara öncülük etti. Aynı şekilde İdil Nehri'ni geçerken hiç unutmam, Ziya Gökalp'in "Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan, vatan müebbet bir ülkedir Turan" mısralarını okudu. Ve Turan iller merhaba diye bağırdı ki o an hepimize adeta Turan sarhoşu olduk. Bütün bunlara ilaveten Akşener, Aydınlar Ocağı'yla bağını hiç kesmedi. Sürekli olarak konferans verip pek çok etkinliğinde öncülük yaptı. Dolayısıyla Meral Akşener, Doğru Yol Partisi öncesi tamamen milliyetçi, ülkücü bir çizgide seyretmiş. Akşener nasıl evlendi? Burada bir parantez, ilginçtir, fikir çizgisi böylesine net olan Meral Akşener, sol görüşlü bir gençle evlenmiş ki bunun okuması gönlün ferman dinlememesidir. Bu evliliğin hikayesini Meral Akşener'in ağzından sunalım. Tuncerlerin evle bizimki aynı bahçenin içinde iki evdi. Sene 1974'tü. Evi yerleştirmiştik, çok yağmur yağıyordu. Ben pencereden dışarı bakıyorum. Bahçeyi su basmış, bir genç paçalarını sıvamış, çıplak ayakla suyu süpürüyor. Ben bakarken eşim kafasını kaldırdı, ilk defa öyle gördük birbirimizi. O da ODTÜ'deydi, hazırlık biri bitirmiş gelmişti. Akşener devam ediyor. Birbirimize ilanı aşk etmiştik, o bana çok güzel mektuplar, şiirler yazardı, hala saklarım, çiçek gönderirdi. Ben ise ona solcuların ne kadar kızdığı eser varsa, Safahat'ı, Necip Fazıl'ı gönderirdim. Tuncer sıkı Mao'cuydu, eylemlere katılırdı, Doğu Perinçek'in gazetelerini dağıtırdı, hızlı solcuydu yani. Arkadaşlığımız siyasi tartışmalarla başladı, evlenmeden onu sağcı yaptım. Aşkımız galip geldi. Meral Hanım nişan ve evlilik süreçlerini şöyle aktarıyor. Biz okurken nişanlanmayı istedik, iki ailede karşı çıktı, karşılıklı grevler yaptık. Tuncer evden kaçtı, izini kaybettirdi. Ben de sofraya küsmüştüm, 15 gün yemek yemedim. Sonuçta benim okul bitmeden nişanlanmama izin vermediler. Bilahare aşkımız galip geldi ve evlilik sürecine adım atarak evlendik. Akşener eşiyle alakalı bir bilgi daha paylaşıyor. Tuncer ODTÜ Gaziantep kampüsündeydi. Solcular etnikçilik yapınca Tuncer bir grup arkadaşıyla onlardan koptu ve akabinde devrimci arkadaşlarından çok ciddi dayak yedi. Kafasını kırdılar. Tuncer bu olaylar nedeniyle 2 yıl kaybetti. Sonrasında ise Boğaziçi makineye girdi. Meral Hanım devam ediyor. Tuncer kendi arzusuyla geri planda kaldı. Hiçbir zaman öne çıkmak istemedi. Bazıları gibi iş takibi yapmadı. Elinde çantayla kredi takip etmedi. Mütevazı yaşadı ve hala öyle. Oğlu Nihal Atsız ülkücüsü. Peki ya oğlu Fatih? Akşener onu şöyle anlatıyor. Çok akıllı bir çocuk, bize hiç sorun çıkarmadı. Haber olacak hiçbir çirkinlik yapmadı. Liseyi Galatasaray'da okudu. Üniversite tahsilini Fransa'da yaptı. Neden Fransa? Liseyi Galatasaray'da okuduğu için Fransızcası mükemmeldi. Ben siyasetin merkezindeydim ve gençliğin etkisiyle medyanın gözü önünde olsun istemedik. İmkanlarımızı zorlayarak Fransa'da okuttuk. İyi de oldu, hiç sorun getirmedi ve iyi bir aile kurdu. Dünyalar tatlısı bir torunum var. Peki Fatih Akşener Ülkücü mü? O kendini Nihal Atsızcı Ülkücü olarak tanımlıyor. Oğlum iyi bir vatanseverdir, ahlaklıdır, kişilik sahibidir. İnandıklarını dobra dobra söyler. Gezi ve kayınbirader. Gezi protestolarına da katıldı değil mi? Akşener, evet beraber katıldık. Oğlum o itirazı benimsedi, benimle beraber sahaya çıktı. Bu arada belirtelim, Meral Hanım'ın eşi Tuncer Akşener Rize kökenli. Bu itibarla Meral Hanım, ben dahil pek çok Rizeli'ye ben gelininizim der. Ön sözde belirttik, bu kitap bir Meral Akşener güzellemesi değil. Akşener'in siyasete giriş sonrasındaki savrulmalarını da tarafsız bir biçimde yansıtacağız. Amacımız bir döneme projeksiyon tutup layıkıyla aydınlatmaktır. İşte bu Meral Akşener 1994'te DYP'nin Kocaeli Belediye Başkan adayı olur ve kaybeder. Hayır, Akşener bu yenilgiyle siyasete paydos demez. Adaylık sürecinde ilişki kurdu, Çiller ailesiyle bağını perçinler ki bunda ağabeyi Nihat'ın kankası Orhan Özcanlı gibi Özer Çiller'in yakın arkadaşlarının da katkısı olur. Nasıl milletvekili oldu? Akşener seçim sonrasında önce Çiller ailesinin kontrolündeki Zübeyde Hanım Şehit Anaları Vakfı'nın kurucu başkanı olur. Akabinde DYP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na getirilir ve 1995 seçimlerinde DYP'den milletvekili adayı yapılarak TBMM'ye girer. Kısa zaman dilimine sığan bu yükselişte Çiller ailesinden alınan desteğin yanı sıra Akşener'in mücadeleci ve pozitif kişiliğinin payı var. 1995 seçimleri sonrasında önce DYP ANAP hükümeti kurulur ancak bu koalisyon Çiller-Yılmaz rekabeti ve çekişmesi nedeniyle kısa bir zaman diliminde sonlanır. Sonrasında 1995 seçimlerinde %23 ile birinci çıkan Refah Partili formül devreye girer ve Profesör Necmettin Erbakan ısrarla ANAP'la koalisyon istediğini duyurur. Genelkurmay Mesut Yılmaz'a dönemin jandarma genel komutanı Teoman Koman Paşa'yı göndererek tehdit eder. Teoman Paşa'dan darbe tehdidi. Böyle bir koalisyon kurulursa alaşağı edileceği bildirilir. Mesut Yılmaz'ın Teoman Koman'la ilişkisi 1980'li yılların ikinci yarısına dayanmaktadır. Koman o dönem MİT müsteşarı, Mesut Yılmaz ise önce Kültür Turizm sonra Dışişleri Bakanı'ydı. Dolayısıyla iki isim konumları gereği sık sık beraber olmuş ve aralarında iyi bir dostluk kurulmuştu. Yılmaz bu dostluğa binaen Teoman Koman'a sorar. Erbakan Hoca'yla koalisyonu kurarsam ne yani, ihtilal mi yapacaksınız? Koman, kurmayın. TSK kesin kararlı. Erbakan'ı iktidar yapmak istemiyoruz. Yılmaz, soruma cevap alamadım. Koman, böyle bir hükümeti yıkma adına her şey yapılır. Başınız derde girer. Yılmaz, ABD ile İsrail bunun neresinde? Koman, merkezinde. Erbakan istenmiyor. NATO onu güvenlik sorunu gibi görüyor. Yılmaz, bakın Erbakan'la hükümeti kurar, Tansu'yu Yüce Divan'a gönderir, sonra da koalisyondan çekilirim. Bu şekilde merkez sağın öne açılır ve Türkiye kurtulur. Koman, Erbakan'la kurmayın, başınız derde girer. Yılmaz, peki bu söylediklerinizi değerlendireceğim. Teoman Koman'ın o dönem sansasyonel haber olan bu buluşması sonrasında spekülasyonlar artar ve dönüşümlü başkanlık formülüyle RP-ANAP koalisyonunun kurulacağı haberleri öne çıkar. Çiller panikte. Buna göre başbakanlıkta ilk sıra Mesut Yılmaz'a verilecektir. Dahası bu koalisyon ortaklığının ilk koşulu Tansu Çiller'i Yüce Divan'a göndermek olacaktır. Çiller bu haber ve spekülasyonlar sonrası paniğe kapılır. Yalı Merez gibi kurmaylarını Erbakan'a gönderir ve DYP sizinle koalisyona hazır dedirtir. İlaveten Mesut Yılmaz'ın aksine dönüşümlü başbakanlıkta ilk sıranın RP'ye verileceğini taahhüt eder. Erbakan bu teklife suskun kalır ve size geri döneceğiz cevabı verilir. Zira ANAP'tan henüz kesin bir yanıt alınmamıştır. Erbakan ortak olarak Çillerli DYP'den çok Yılmazlı ANAP'ı istemektedir. Zira İstanbul sermayesi ve basınının Çiller'den nefret ettiğini bilmektedir. Tam bu süreçte Genelkurmay Başkanı sadece bu gündemle Çankaya Köşkü'nden randevu ister. Karadayı müdahale ederiz. Cumhurbaşkanı Demirel askeri dinler ve tek tek not alır. Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı Erbakan iktidar hele başbakan olursa müdahale edeceğinin sinyalini verir. Bu buluşma duyulunca Mesut Yılmaz frene basar ve Refah Partisi ile koalisyondan vazgeçer. Bunun üzerine Erbakan eline geçen tarihi başbakanlık fırsatını tepmemek adına Tansu Çiller'le hükümete onay verir ve Refah Yol Hükümeti bu şekilde kurulur. Kurulur kurulmaz merkez medya Refah Yol'a karşı taarruza geçer. O günlerden bir anekdot. Kalyoncunun bürosunda gizli toplantı. Refah Yol Hükümeti kurulurken ANAP içindeki Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu ve Ali Coşkun gibi muhafazakar kanada mensup milletvekillerinin yeni hükümet cenahına geçişi için Ankara'da iş adamı Hasan Kalyoncu'nun bürosunda gizli bir toplantı yapılır. Ki bu toplantının organizatörü İhlas'ın patronu Enver Ören'dir. Ören, Refah Yol iktidarı kurulsun diye Türkiye Gazetesi başyazarı Yalçın Özer'i görevlendirmiş ve bütün gizli ilişkileri onun üzerinden yürütmüştü. Hasan Kalyoncu malum bugün Sabah Gazetesi'nin sahibi olan Kalyon grubunun kurucusu. Dönem dönem siyasi adres ve amblem değiştiren Kalyoncular bir ara Hasan Celal Güzel'in yeni parti oluşumunu finanse etti. 1995'te Mesut Yılmaz da el sıkışarak onun adamı oldu. Sonrasında ise Refah Yol'a omuz verdi. Şimdi aile olarak AKP ile kol kolalar. Müesses nizama başkaldırı. RP-DYP koalisyonunun kurulması müesses nizama başkaldırıydı. Tansu Çiller 1995 seçim kampanyasında meydanlarda eroin kaçakçısı, din bezirgahını diyerek hedef aldığı Erbakan'la aslında kendini yüce divandan kurtarma adına ortaklık kuruyordu. Bu dönemde Tansu Hanım'dan çok perde gerisinde Özer Çiller vardır. Özer Bey müesses nizama karşı kendince önlemler aldı. Mesela daha önce MIT'i aldırdı, Mehmet Eymür kanalıyla bu kurumda etkinlik kurmak istedi. Keza arkasına güçlü sivil unsurlar aradı. İşte Özer Çiller'in bazı önder ülkücü isimlerle ilişkisi bu arayışların tezahürüydü. Özer Bey buna kendini mecbur gördü. Zira bir tarafta TSK ve Cumhurbaşkanı Demirel, diğer tarafta medya ve muhalefetle boğuşuyordu. Özer Çiller ve Ülkücüler. Böyle bir kuşatılmaya karşı korkmayıp direnecek bir grup aradı ki onlar da eski ülkücülerdi. Mesela DYP İstanbul Teşkilatı'nın başına ülkücü kökenli Celal Adan'ın getirilmesi bunun içindi. Orhan Keçili gibi her bakımdan güçlü bir isim ancak onlarla aşılabilirdi. Aynı şekilde ülkücü tabanla sıkı ilişkisi ve tanışıklığı olan Meral Akşener'in sivrilmesi bundan dolayıdır. Dahası var, Özer Çiller Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki ülkücü potansiyeli yanına çekmek adına adımlar attı ve Meral Akşener orada da rol oynadı. Akşener milletvekiliyken bilinen ülkücü kimliğiyle özel harekat biriminde kısa zamanda Meral abla haline geldi. Akşener'e Asena dediler. Bakan olunca da ona Asena dediler. Meral Hanım'ı Asena diye ilk selamlayanlar özel harekatçılardı. Kamuoyunda bilinenin aksine özel harekatçı polislerin bakan olarak en çok sevdiği isim Mehmet Ağar değil, Meral Akşener'di. Meral Hanım onlar için çok şey yaptı. Maaşlarının arttırılmasından lojman tahsisine kadar pek çok sorunlarını çözdü, istedikleri düzenlemeleri meclise getirdi. Ancak şu hususun altını çizelim. Meral Akşener'in adı hiçbir zaman özel harekata mensup bazılarının sebep olduğu kirlilikler bağlamında gündeme gelmedi. Mesela Susurluk'la özdeşleştirilen malum polislerle birlikte hiç anılmadı. Abdullah Çatlı'yla örtüştürülmesi hadisesine gelince. Mahmut Övür böyle vuruldu. Bu aralar Sabah gazetesinde AKP adına silahşorluk yapan eski solcu gazeteci Mahmut Övür'ün vurulması ve sakat kalması olayı bu konunun sonucudur. O yıllarda özel harekatçı müdürlerden birinin oğlunun sünnet düğünü vardır. O düğüne pek çok isim gibi o camiada çok sevilen milletvekili Meral Akşener de davetlidir. Aynı düğünün bir diğer konuğu ise sahte isimle emniyet istihbarat elemanlığı yapan Abdullah Çatlı'dır. İki isim tesadüf yan yana masalarda oturmaktadır. O yıllarda ATV'de çalışan Mahmut Övür de o düğündedir. Onu oraya davet eden isim Drej Ali lakaplı ünlü ülkücü baba Ali Yasak'tır. Mahmut Övür o düğünde kameramanına çektirdiği görüntüleri manipüle ederek Meral Akşener ülkücü mafya ile yan yana diyerek ATV'de haber olarak yayınlatır. Drej Ali ben bunun hesabını sorarım. O haberin ATV'de yayınlanmasının ardından Meral Akşener ile Abdullah Çatlı'nın sevgili oldukları gibi asla ve kat'a gerçek olmayan çok çirkin haber ve yakıştırmalar da yapılır. O dönem ATV haber koordinatörü olan Ayşenur Arslan'ın Bir Gün gazetesindeki köşesinde yazdığına göre Drej Ali bu haber sonrasında ATV'ye giderek kendisi Ali Kırca ve Ferhat Boratav'ın huzurunda Mahmut Övür'e şunu söyler. Düğüne sen benim özel davetlim olarak gelmedin mi? Öyleyken yaptığın ihanet değil mi? Meral Akşener Hanım başka bir masada oturuyor. Onu kendi masasında olmayanlarla ilişkilendirmek namussuzluk değil mi? Seni düğüne davet eden biri olarak beni hangi konuma düşürdüğünü görmüyor musun? Eğer ben Drej Ali isem bunun hesabı senden sorulur.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 29.